Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Tefekkür Ufku programında birkaç haftadır çok güzel bir konuyla huzurlarınızdayız. Bizi cennetin güzellikleriyle buluşturacak, cehennem çukurundan kurtaracak ayet-i kerimenin, Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimenin ifadesiyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamıza vesile olacak güzel bir konuyla birlikteyiz. Ülfet konusuyla birlikteyiz. Hocamla birlikte bu konuyu işliyoruz. İmam Maverdi'nin satırlarından sadrımıza düşen bu hisseleri hocamın da şerhleriyle, değerlendirmeleriyle sizlerle birlikte buluşturuyoruz. Bu vesileyle programımıza hoş geldiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'ciğim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam geçen hafta bir ayet-i kerimede kaldık. Az önce ifade ettiğim gibi Ali İmran suresi 103. ayet-i kerimeyi dinleyicilerimizle paylaşıyorduk. Bu ayet-i kerime hakikaten sizin ifadenizle ülfet ayeti. Bu ayet-i kerimeden devam edelim. Sonra tabii biraz şöyle dinleyicilerimizi kıskandırmış olayım. Biz aslında programın özünü program aralarında yapıyoruz. Program öncesinde, program sonrasında. Çok güzel bir konuyu konuştuk aslında ülfetle alakalı. Onu soracağım ama bu ayet-i kerimenin bir mealini ve bize ne anlatmak istediğini sizden bir almış olalım.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii neredeyiz şu anda? Efendim kişinin halinin düzelmesi için gerekli üç şarttan ikincisi olan toplayıcı bir ülfete sahip olması demiştik. Bu ülfetin sebeplerini de saymıştım ama verdi. Demişti ki dindir, soydur, hısımlıktır, evlilik bağıdır, sevgi muhabbettir, bir de bir iyiliktir demişti. Evet. Burada dinin niye yani geçen ki programımızda dinin ülfet sebebini Evs ve Hazreç arasında olan son derece ileri boyutta düşmanlıklar, yine Mekke'deki kabileler arasındaki kavgalar İslam geldikten sonra ortadan kalkmıştır. Evet. Hatta ortadan kalkmamış, tam tersi kardeşliğe dönmüş. Hı hı. Birbirlerine karşı ileri derecede hayır yarışına giren ve birbirlerinin arkasında destekçi olan, birbirlerinin hal hatırını soran kardeşler olmuşlar. Bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak bu hatırlatıyor. Estağfirullah, geçen de ayet okumuştuk. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Allah'ın üzerinizdeki şu nimetini hatırlayın ki, hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi kaynaştırdı. Onun ihsanı sayesinde birbirinize kardeş oldunuz. Demek evet. ki kardeşlik, ülfet Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın nimeti sayesinde, Allah'ın nimeti, din de Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimeti sayesinde, nimeti sebebiyle böyle bir kardeşlik oluştu.
Evet,
yani cahiliyede düşmandınız, İslam gelince kalpleriniz kaynaştı. Yine başka bir ayet-i kerimeye geçmeden önce sizin sorunuzu alalım.
Eyvallah.
Yine ayetler var, bununla ilgili hadis var, bir tane hadis okuyacağız inşallah.
Hocam şimdi programdan önce şunu konuştuk aslında, dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Biz birkaç programdır ülfeti konuşuyoruz. Ve geçtiğimiz programda da, geçen haftaki programımızda da bu ayet-i kerimeden yola çıkarak ülfet etmede işte dinin ne kadar önemli olduğunu, yani dini aradan çıkarttığımızda ülfet kelimesinin içini boşaltmış oluyoruz. Ki bunun örneğini de açıkladı İmam Maverdi. Mekke-Medine arasındaki işte ülfetsizliğin ne hale geldiğini, nasıl ülfet haline dönüştüğünü, işte İslam diniyle birlikte hangi seviyeye ulaştığını anlatmış olduk geçen hafta. Şimdi günümüzde ülfet edelim, sıla-i rahim yapalım diyoruz. Ama bunun niyetine girdikten sonra kapılar bazen kapanıveriyor. Zillerin çalındığında müsait değiliz diye geri gönderildiğimiz veya işte bir tanıdığımızın, akrabamızın yanına gidelim ona sürpriz yapalım derken sürprizle karşılaşıp geri döndürüldüğümüz, akrabamızın birçok belki de böyle farklı durumlarıyla karşılaştığımız bir ortamlarla karşı karşıya geliyoruz. Evet. Bir Müslüman buna nasıl katlanacak? Yani evet. Bu sıla-i rahimin, ülfetin bu tür zorluklarına nasıl katlanacağız hocam? Bunu konuşsak.
Bismillahirrahmanirrahim. Yani burada ülfetin içinde Sami'cim katlanmak vardır. Katlanma kelimesini güzel kullandın.
Evet.
Yani zaten sevabı oradan alıyoruz. Yani ülfet etmek veya ülfet edilmek. Ülfet edilmek yani bir kere iletişime açık olmak. Selama açık olmak. O başka bir şey. Ama asıl ülfet etmek, yani insanların yanına gitmek, efendim onlarla irtibat içinde olmak, selam vermek, ziyaret etmek, hal hatır sormak, gerektiği zaman desteklemek. Bu bir tabii ucu açık sürprizli bir şey yani.
Evet.
Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Her halükarda bir katlanmayı gerektiriyor. Bir hareketi gerektiriyor. Bir kendi kabından, kendi efendim kendine kurmuş olduğun bir kaleden, bir burçtan çıkmayı gerektiriyor. Hareketi gerektiriyor. Bu bir kere hareket ettiğin zaman bir şeye katlanıyorsun. Hı hı. Bir bedel ödüyorsun. Her adımını sevap kazanıyorsun. Şimdi din deyince aklımıza ne geliyor? Din deyince aklımıza İmam Maverdi bunu anlattı. İmam Maverdi din edebi din bölümünde dikkat edersek oraya bir gönderme yapalım. Dinin birinci kelimesi teklif. Mükellefiyet. Sorumluluk. Evet. Din deyince direkt sorumluluk aklımıza geliyor. Pekala bu ülfetle ilgili dinin bize yüklediği sorumluluk hangi boyutta? Bir kere sıla-i rahim diye bir şey var ve bizim Hanefi mezhebine göre vaciptir.
Evet.
Yani her ne olursa olsun karşıdaki insanın ne dediği önemli değil. Siz irtibat kurmak zorundasınız. Yani sıla-i rahimle ilgili bir daha hatırlatalım. Çünkü bunu ne kadar söylesek azdır. Sıla-i rahim karşısında insanlar üçe ayrılıyor. Bir, muvasıl. İki, mükafi. Üç, katı.
Yani hocam.
Bir, muvasıl. Karşıdaki insan beni ziyaret etti, etmedi diye hesaba girmeden kendi üzerine vacip olan irtibatları kurar. Sünnet olan irtibatları kurar. Yani ziyaret eder. Dost ziyaret eder. Akraba ziyaret eder. Amca ziyaret eder. Anne ziyaret eder. Baba ziyaret eder. Ziyaretleri kendi üzerine, karşıdaki insan beni ziyaret etmiş mi, etmemiş mi? Ben 10 kere gittim, o bana bir kere mi geldi? Hiç düşünmez bunları. Benim görevim nedir? Onları ziyaret etmektir. Anne babayı daha sık, amca halatayı, teyze birinci akrabaları en az yılda bir kere veya mümkünse eğer gidilemiyorsa, imkanlar yoksa telefonla irtibat içinde olmak, hal hatır sormak. Ama telefon işin tabii kaçamak tarafı yani. Ama o da bir şey yani en azından. Diğer akrabaları ziyaret etmek veya İslam büyüklerini ziyaret etmek, din büyüklerini, alimleri ziyaret etmek, bu bir muvasıl. Yani bunun görevi bu. Adam bana gelmişler, gelmemişler, hiç düşünmez. Gider. Çünkü gitmek bir görevdir. Vacibiyetini yapıyor. Mükafi var bir de. Yani bana gelene ben giderim diyor. Hiç olmazsa. Muvasıl Müslümanlık işi. Mükafi insanlık işi. İnsaniyet yani. Adamla daha insanlık ölmemiş demek yani. Sana geliyor, gelene gidiyor. Ben diyor bana geldi mi gelmedi mi ona bakarım diyor. Bana gelirse ben de giderim diyor. Bu yani sıfır noktasında birisi yani. Eksiye doğru gidiyor demektir ama tam sıfırda durmuş adam demektir. Üçüncüsü katı. Yani gelene gelmeyene bakmadan hiç gitmez. Kendine gelene de gitmez. Gitmesi gerekene de gitmez. İrtibat kurmaz daha doğrusu. Gitmez demeyelim de iletişim kurmaz. Bu da Peygamberimizin buyurdu katı. Yani irtibatı kesen kimse demek. Katı cennete giremez buyuruyor Peygamberimiz. Reyet hulü cennete katı. Bir tehdit var yani.
İman ettikçe, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmaz.
O da başka bir şey. Tabii sevgi de ayrı. Tabii. O zaten gelecek ileride. Ama buradaki sıla-i rahimde dediğiniz gibi İrtibatı, akrabalık bağını kesen cennete giremez buyuruyor. Yani. Şimdi buradan bakarak biz ne çıkartacağız? Şunu çıkartacağız. Teklif, din nedir? Mükellefiyettir. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Kapı da kapansa, mesela sürpriz yaptınız. Hakikaten müsait olmayabilirler bazen insanlar. O zaman ve izâ gîle ercû yercû yani. Hani geri dönün dediği zaman dönün diyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Bu ayrı bir şey. Ama istemiyor size insan. Ama siz gittiniz. Görev, çünkü şeyiniz var yani, amcanız, dayınız, teyzeniz, bir sürpriz yapalım dediniz. O da sürpriz olarak sizi kabul etmedi. O zaman sürpriz yapan sürprizle karşılaşmayı göze alacak yani. Dedikodu yapmayacak. Ben gittiğimde şöyle oldu demeyecek yani. Günaha girmeyecek. Sen sevap kazanmak için gidiyorsun. Sevap kazanmak için gittin ama kazanamadın. Bitti. Ama günaha batma. Aleyhinde konuşma. Hüsnü zan sahibi. Adam diyor işte bize selam vermedi diyor. Acele acele gitti diyor. Kardeşim adam belki lavaboya yetişecek. Belki efendim ah bir ishaldir bilmem nedir. Yani o 80 tane hal var insanın yani.
Eyvallah.
Ve niye hüsnü zan üzerine şey yapmıyoruz? Yani her halükarda ülfet etmek bir efendim ne gerektiriyor? Bir külfet çekmeyi gerektiriyor. O çektiğiniz külfetin hepsi biiznillahü teala sevap yerine sevap olarak amel defterinize yapıyor. Siz onu Allah için yapıyorsunuz çünkü. Falanın filanın gönlünü yapmak için değil. Veya onun gönlünü Allah için yapmaya çalışıyorsunuz yani. Öyle bir mecburiyetiniz yok yani. Onun için ülfetin ana şeyi sıla-i rahimdir. İrtibattır, ziyaretleşmektir.
Evet. Hocam az önce telefondan bahsettiniz. Hatırıma geldi çok özür dileyerek. Bir hocamız ben telefonla görüşmediğim kişinin telefon numarasını rehberimde tutmam.
Güzel.
Demişti. Onun için her gün telefon rehberimden birini arar, hal hatır sorarım.
Tabii.
Ne 100 kadar kişi varsa zaten 100 günde bir
gelir.
Sıra geliyor her birine. 100 günde işte 2 ay gibi bir süre yapıyor.
Çok
3 ay gibi bir süre yapıyor.
Mesela bu rutin bir şey değil bu. Bu bir ameli salih bu. Eyvallah. Diyor ki ben Allah için bunu almışsam defterime işte telefon numaramı. Tabii zaruri olarak muhtaç olduğumuz şeyleri tutmak ayrı bir şey ama dost olarak mesela bazen işte hastanedir, işte sağlık ocağıdır, efendim ihtiyaç olan yerleri tutarız yani. Karnıdır ama onun dışında ne güzel bir şey yani. Yani rutinle salih amel arasındaki fark nedir sahibim? Niyettir. Allah için. Evet. Rutin değil o yani. Salih amel. Tefekkür ediyor. Diyor ki ben bunu yapayım diyor. Allah için yapayım diyor. Ve sevap işte. Telefondan al sana telefon üzerinden. Şimdi internetten millet ticaret yapıyor. Al sana internetten para kazanmak yani. Evet. Telefondan para kazanıyorsun. Para değil, maddi değil, manevi ecir kazanıyorsun. Telefon üzerinden ecir nasıl kazanılır? İşte böyle kazanılır. Ne güzel bir... Yani o hocamızı da tebrik ederiz yani.
Eyvallah. Evet.
Şimdi başka bir ayet-i kerimeye geldik. Estağfirullah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânû vuddâ. Hiç şüphesiz iman edip salih amel yapanlar için Rahman olan Allah gönüllerde bir vüd yani bir sevgi meydana getirecektir. Kim yani kim seviliyor? İman edip salih amel yapanlar seviliyor.
Evet.
Demek ki Allah onları ne yapıyor? İnsanlara sevdiriyor. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Ya bu dinin şeyi yani. Din ülfete sebep dedi ya. İman edip salih amel işlemek de insanın ülfet edilmesine sebep. Şimdi ülfet etmeyi geçtik. Ülfet edilmek. Ülfet edilen insan olmak yani. Yani cezbeden insan olmak. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Mealini okuyacağım. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor. Onu sen de sev diye emreder.
Evet.
Cebrail Aleyhisselam da o kulu sever. Sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor. Onu siz de seviniz diye hitap eder.
Evet.
Cebrail de gök halkına hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Demek ki yani bildiğimiz infak etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, iyilik yapmak, salih amel işlemek, imandan sonra salih amel işlemek vüdde, yani sevilmeye sebeptir. Ne kadar güzel bir sevimli oluyor insan diyor. Kur'an-ı Kerim ayet kerime de bu. Hangi ayet? Efendim Meryem suresi 96. ayet.
Evet.
Devam ediyoruz. Yani Allah diyor böyle sevgi verir. Yani hubben ve ala hasabit teellufi ala dini tekûnül adâvetü fîhî. Yani insanın diyor dinine ne kadar bağlıysa kendisine muhalif olanların arasındaki efendim düşmanlık da o nispetle fazla olur.
Evet.
Şimdi sen bir tarafa bağlanınca bir taraftan da düşmanlık oluşabiliyor. İza ihtelefe ehlehu. Eğer insan ehliyle ne yapar? Farklı düşünmeye başlar. Muhalefet eder. Fe innel insane kad ya'da'u fi'd-dini min men kana bihi barran ve aleyhi müşfikan. Bazen diyor kişi dini sebebiyle kendisine müşfik olan, yani kendisine merhametli olan ve kendine iyilik yapan bir kimseyle alakayı da kesebilir.
Evet.
Hâzâ Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Ebu Ubeyde bin Cerrah da böyle bir kimseydi. Ne yaptı Ebu Ubeyde? Kat kânet lehul menzile te'aliyete fil fadri. Ebu Ubeyde bin Cerrah çok yüksek, fazilet derecesi yüksek olan bir kimseydi. Değil mi? Burada Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini biz biliyoruz.
Evet.
Nedir o? Aşere-i Mübeşşere'den. Vel-etharul meşhuru fil-islam. İslam'da önde gelen bir zattı. Katele ebâhu yevme Bedir. Yani Bedir Savaşı'nda karşı tarafta ki efendim savaşın karşı tarafında babası da vardı. Yani çok var yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ta'atullahi azze ve celle ve resulihi sallallahu aleyhi ve selleme heyne bagye ala zalalihi. Yani peygamberimiz demiş ki Allah'a ve Resulüne itaate rağmen itaat savaşta taraf olmaya engel olmamış. Yani sadece orada Bedir Savaşı'nda çok acıklı bir manzara var. Çok farklı bir manzara var yani.
Hı hı.
Bedir Savaşı'nda asabiyet yerini din bağı almış. Yani karşı tarafta akrabalar birbirleriyle savaştılar. Savaşmak zorunda kaldılar yani. Bir tarafta müşrikler var, bir tarafta Müslümanlar var. Dolayısıyla yani Bedir Savaşı'ndaki bu savaşın savaş halinde Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, oğlu Abdurrahman, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi, herkes karşı karşıya kaldılar. Tabi karşıda kaç tane kimse ölmüştü? 70 kişi öldü. Onların hepsi oradaki insanların akrabalık bağı var. 313 kişi vardı Bedir Savaşı'nda. Bunun 3'te 2'si muhacirdi. Evet. Savaşanların. 3'te 1'i ensardandı. Yani ölenlerin de şehit olanların da 14'te şehit vardı. Çoğunluğu efendim muhacirlerdendi. Dolayısıyla bazen din sebebiyle de insanlar karşı karşıya gelebilir. Bu dine sahip çıkma anlamında. Yani ne olursa olsun her şeye rağmen dinle ben dinime sahip çıkacağım.
Eyvallah.
Yine ve fihi enzelallahu teala, Cenab-ı Hak şöyle bu konuda bir ayet-i kerime indirmiş. Nedir o? La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahiri yuaddun men haddallaha ve rasuluhu velau kanu abaahum ev ihwanahum ev ashiratahum. Bu Bedir Savaşı'ndaki olaydan sonra inmiş. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlara sevgi beslediğini göremezsin. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri olsun. Yani sizin dininize hücum eden kimsenin kimliği önemli değil. Dininize hücum eden kimse sizin düşmanlığınızla karşı karşıya gelmek zorundadır Müslümansanız yani.
Evet.
Dininize ölümüne sahip çıkacaksınız. Yani dininize, her şeyinize sahip çıkacaksınız yani. Ben ölürüm de dinimi vermem. Çünkü Bedir'de ne oldu? Onları dinden uzaklaştırmaya çalıştılar yani. Müşrikler müminleri bu dini bırakın diye savaştılar yani. Dolayısıyla bugün dinimize yapılan hücumlar bizim ta kalbimize yapılan, anamıza, babamıza, evladımıza yapılan hücumlardan daha önemli olmalı. Daha önemli algılamalıyız yani.
Evet.
Her şeye rağmen biz ölürüz ama dinimiz ayakta kalmalı. Çünkü din kıyamete kadar bütün nesillerimize lazım olan bir şey. Sadece bizim de bitmiyor yani din. Din kurumu ayakta kaldığı zaman bizim varlık nedenlerimizden bir tanesidir. Ülfet nedenlerimizden bir tanesidir. Burada
evet.
Ayet-i Kerime de bunu bize izah ediyor. Ayetin devamında Mücadele Suresi 22. ayet. Çünkü Allah onların kalplerine iman nasip etmiş ve kendi katında bir ruh ile onları desteklemiştir. Sonra da onları ebediyen kalmak üzere içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Radiyallahu anhum ve radu anh. İşte onlar Allah'ın taraftarıdırlar. Öyleyse Allah'ın taraftarıdırlar. Bilin ki Allah'ın taraftarları kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yani dini savunanlar Allah'ın taraftarı, dini savunanlardır. Çünkü din herkese lazım yani. Hepimize evet. lazım.
Hocam bunu ters taraftan baktığımız zaman da şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Ülfet aslında insanın bu işte dini yüceltmede, dini duyguları pekiştirmede, imanı pekiştirmede bir önemli etkenlerden bir tanesi diyebiliriz
tabii,
değil mi?
Tabii, en önemlisi.
Yani nasıl ki biz ülfeti din için, din emrettiği için yapıyoruz, İslam tabii. emrettiği için yapıyoruz ama ülfet ettiğimiz zaman da kendi dünyamızda dinimizi, imanımızı güçlendirmiş oluyoruz.
Tabii.
Ülfetle yapıyoruz bunu.
Ülfet dinin güçlenmesine sebep.
Evet.
Ülfet aynı zamanda kötü olan şeyleri de engelliyor dedi ya başta. Evet. Olumsuzları da engelliyor. Hı-hı. Olumsuzlara karşı tavır takmayı gerektiriyor. Çünkü sen sahip çıktığın şeyi kaynaşırken o kaynaşmayı bozucu neyse. Çünkü ülfet güzel bir şeyse onu bozan şey de onun düşmanıdır o zaman. Yani. Öyle değil
hı-hı.
mi? Yani güzel bir şeyin düşmanına dur demek lazım yani. En azından müdafaa etmek lazım. Savunmak lazım. Korumak lazım.
Evet.
Şeyin korunması da önemli yani. Evet.
Hocam şöyle bir şey de geldi aklıma. Şimdi ülfet baktığımızda kelime manası olarak insanlarla iletişim kurma,
kaynaşma.
İnsanlarla kaynaşma gibi anlamları var. Ama biz ülfeti sadece bu anlam çerçevesi altında bırakmıyoruz. İşte iki programdır konuşuyoruz. Şimdi birinci maddedeyiz, diğer maddeleri de sayacağız ama ilk madde din. Yani ülfet sebeplerinin bir tanesi din olduğu için biz aslında dini duygular, dini çizgiler çerçevesi içerisinde dışında buluştuklarımıza ülfet demiyoruz. Onlar ülfetten dışarı çıkmış oluyor aslında.
Tabii.
Yani niyet dediniz ya,
bu birinci,
rutinle amel arasındaki fark niyettir. Yani birisiyle Allah rızası için, Allah rızası niyetiyle görüştüğümüz zaman ülfet olmuş oluyor.
Ama bu birincisi. Yani dinle alakalı olan.
Hmm.
Şimdi ülfetin diğer maddeleri var ya şimdi. Ona evet. geleceğiz yani. Hmm. Gayrimüslimlerde de mesela ülfetimiz olabiliyor. Mesela anne babamı, adamın annesi babası gayrimüslim.
Hmm.
Nasıl olacak? Onun da bir çerçevesi var. Şimdi bu beş maddeden birisi bu.
Hmm. Bunları ayrı değerlendirmek.
Ayrı değerlendireceğiz. Yani. O da var yani.
Hmm.
Din ülfete sebeptir. Ne zaman düşmanlık durumunda kendini müdafaya giriyor yani. O hmm. ayrı bir şey.
Hmm.
Yine buna rağmen bazen de dinde fakat yahtelifu ehli dini ala mezahibin şette ve ara'in muhtelife fe yahtusu beynel muhtelifeyni fihi minel adaveti ve tebeyni mithli me yahtusu beynel muhtelifeyni fil edyan. Nasıl ki farklı farklı dinlere sahip olanlar kendi aralarında diyor bazen düşmanlığa sebep oluyorlarsa diyor din içinde de bazı mezhep farklılıkları, görüş farklılıklarından dolayı da insanlar arasında böyle farklı anlayışlar meydana geliyor
evet.
diyor. Ve illeti zalike bunun sebebi diyor ennettine vel ictima'a alel akdi el vahid fihi lima kana aqwa asbabul ulfati. Yine bu bunun sebebi bir dine bağlanmak ve aynı düşünce üzerine toplanmak ülfeti ve kaynaşmayı meydana getiren sebeplerin en güçlüsü olunca Dinde ve görüşte farklılık olmak da ayrılığı doğuran en güçlü sebeplerden birisi olabilir. O yüzden dindeki ihtilaflar en güçlü ihtilaflardır diyor. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ve Cemaat mümkün mertebe ihtilafları, yani tolere edilebilecek ihtilafları ihtilaf olmakta olarak görmüyor. Geniş çerçeveyi geniş tutuyor. Mesela Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Sünnet ve Cemaat anlayışının Sami'cin 5 tane şey var. Ana çerçevesi var. Birincisi yani nedir o? Hadis, yani yaratılanların hadis olduğunu, yani sonradan yaratıldığını kabul etmek. Bunun zıttına da bazı dehriler işte yani ateistler falan ebedi olduğunu düşünüyor. Yani öyle bir şey yok. Birincisi bu. İkincisi Allah'ı adil ve hakim, adaletli, hikmet ehli, her şeyi abes yaratmadığını, var olduğunu, bir olduğunu, ezeli, ebedi olduğunu kabul etmek. Üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu ve bütün insanlığa geldiğini kabul etmek. Dördüncüsü Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek. Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz tarafından gönderildiğini, yani Peygamberimize Allah tarafından gönderildiğini, bunu kabul etmek. Beşincisi de ehli kıble. Yani Kabe'nin kıble olarak kabul edilmesidir. Bu kadar yani. Bu çerçeve, ana çerçeve. Bu buralarda itiraz olanlar bu ehli sünnet çerçevesi içinde değildir. Ama küfür ehli midir? Hayır, o da değildir. Biz ehli sünnetin dışına çıkanlara da ehli bid'at veya dalalet diyoruz yani.
Evet.
Küfür demiyoruz. Çünkü tekfire girdiği zaman o biraz, o yüzden ehli sünnet ve cemaatin dili çok yumuşak bir dil. Yani bir insanda 100 özellikten 99 özelliği efendim küfür işareti diyor, bir özelliği iman işareti diyorsa
biz yine imana,
imana bakarsınız. Yani. Evet. Kurtarmaya çalışmak esas olan budur. Adamı böyle cehenneme sokmaya çalışmak ihtilafa değildir yani. Geniş, evet. Daha geniş tutar. Yani bizim görevimiz cehennem zebaniliği değil yani. Onun o görev Cenab-ı Hakk'ın. Herkesin gaybı Allah bilir yani. Yaptığı amelleri değerlendirmek mümkün mertebe, yani hüsnü zanda yanılmak, suizanda yanılmak kötü bir şey yani. Hüsnü zanda gerekirse yanılmak daha eftal bir şey.
Evet.
Dolayısıyla dini konulardaki ihtilafları ortadan kaldırmak için bu ehl-i sünnet alimleri toplanmışlar. Yani herkesi bağlayıcı olan şunlar şunlar herkesi bağlar demişler. Mesela bilgi olarak da nedir bağlayıcı şeyler? Havası hamse-i selime, yani beş, sağlıklı beş duyu organının bize verdiği bilgiler. Bir de aklı selim, akıl yani, vahiy kabul eden akıl. Bir de üçüncü olarak da vahiy.
Evet.
Bunun dışında bilgi kaynağı yok mu? Var. İnsan efendim rüyada bir bilgi kaynağıdır. İlhamda bir bilgi kaynağıdır. Değişik bilgi kaynakları var ama bunların bağlayıcı değil yani. Sadece kimi bağlar? İnananı bağlar. Veya o bilgi alanı bağlar. Herkesi ilzam etmez. Ama üç bilgi ilzam edici bilgidir. Dolayısıyla bir adam hakkında veya dinle ilgili konuşacağı zaman açıktan mütevatir bir delil yoksa, yani mütevatir haber, yani ayetler veya mütevatir hadisler yoksa dışlayamayız yani. Ülfeti mümkün mertebe ne kadar geniş tutabilirsek o kadar tutmamız gerekiyor. Dini ayrılığa, kendi aramızdaki kendi görüşlerimize efendim meze etmememiz lazım. En tehlikeli şey de dini kendi görüşlerimize meze etmek. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda dini kullanmak. Ülfetin sebeplerini bu şekilde, birinci sebebini din olarak ortaya koymuş olduk.
Eyvallah.
Ya daha doğrusu İmam Maverdi ortaya koydu. Biz de onu ne yaptık? Burada paylaştık.
Evet.
Evet.
İkinci madde soydu hocam. Onu da önümüzdeki programımızda inşallah paylaşmış olacağız dinleyicilerimizle.
Evet.
Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Çok sağ olun inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tefekkür Ufku programında Hidayet Erdoğan hocamla birlikte ülfet etmenin sebeplerinin birincisini, din konusunu işledik. Önümüzdeki hafta soy nesep konusundan devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.